Sizin kendinize ait hissettiğiniz bir topluluk, bir grup, bir şey var mı? Hayatta bir bütünün parçası olarak mı daha güçlüyüz, yoksa yalnızken mi? Ait olmakla farklı olmak arasında nasıl bir ilişki var? Çoğumuz birbirimize, aşık olduğumuz kişilere ben sana aitim, sen bana aitsin gibi cümleler kurar. Neden böyle şeyler söylüyoruz? Ait olmak, gerçek bir insan bağlantısına sahip olmaktır diyebilir miyiz? Başka hiçbir topluluğa, gruba ihtiyacımız olmadan kendi kendimize ait olabilir miyiz? Hayatımıza anlam katacak olan şey bir bütüne ait olmak mıdır? Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk Fazılcığım.
Nasılsınız?
İyi ya, vallahi alıştık buraya baya.
Evet.
Yerlisi olduk Sapiye'nin.
Vallahi öyle oldu, çok da iyi oldu.
İyi, ben de memnunum vallahi, güzel.
Bakıyor musunuz videolara?
Gollük orta hepsini izliyorum.
Süper.
Bazılarını 1,5-2 kez falan izlediğim oldu.
Bir yoruma cevap da vermişsiniz, gördüm.
Evet, bütün yorumları okuyorum bu arada. Yorumları okuyorum, yorum yazın.
Bugünkü konumuz biraz sizin yeni çıkacak olan İnsanın Manevi Ayarları kitabının da başında da olduğunu söylediğiniz.
Evet.
Çok önemli bir konu, ait olmak. Aidiyet. Neden önemli? Yani hepimiz çocukluğumuzdan beri bir şeylerin parçası olmak zorunda hissediyoruz. Bizim kendimizden daha büyük bir şey. İşte ne olur bu? Bir arkadaş grubu, bir aşık, işte belki bir siyasi parti, bir futbol takımı. Bazen mesela belli bir yerde doğmuş olmak.
Metalciler.
Metalciler, aynen. Bir müzik janrası. Bazen bir memleket, hani gereksiz yere böyle çok doğduğumuz yeri sahipleniyoruz falan. Ya bunun gibi şeylerde hep şunu görüyoruz. İnsanın hep böyle bir topluluğa, bir gruba, bir şeyin parçası olma ihtiyacı var. Ve bu durum bizim aslında giyim kuşamımızdan aldığımız kararlara kadar, davranış biçimlerimize kadar birçok şeyi etkiliyor. Bu yüzden de çok önemli bir konu. Dolayısıyla bugün ait olmayı konuşacağız. Sizin kendinize ait hissettiğiniz bir topluluk, bir grup, bir şey var mı? Öncelikle bundan başlayayım.
Sıklıkla kontrol ettiğim bir durum ama çok uzun bir süredir kendimi cinsler arasında addetmeyi seviyorum. Öyle yani, biraz böyle hazır gruplara pek giremiyoruz ama hazır gruplara giremeyenlerin de girdiği büyük bir grup var aslında. O da böyle birbirlerinden çok haberdar olmayan ama benim gibi bu manyak kesin dünyanın bir yerinde vardır diye umut ederek yaşayan geniş bir kitle var dünyada. Herhalde onun bir parçası olarak hissediyorum kendimi. Ama ve lakin... Mesela ne zaman bir Hacettepe mezunuyla karşılaşsak, aa Hacettepe mi sizde, kaç senesi diye başlıyor muhabbet. Hemen her durumda bir bağdaşıklık bulabiliyoruz. Ben mesela şimdiye kadar insanlara hiç memleketlerini ya da tuttukları takımı sormadım. Dini inançlarını da hiç sormadım. Çünkü bu bende bunlar bir bağlılık hissettirmiyor. Yani Ankaralı olmak, Trabzonlu olmak benim için çok fazla bir enformasyon değeri taşımıyor. Ya da herhangi bir dini akıma bağlı olmak vesaire. Ama mesela kuantum fiziğiyle ilgileniyorum deyince böyle bir kulaklarımı açıyorum. Yani bu da genellikle belki bilmediğim bir şey öğrenirim falan dürtüsüyle alakalı olabilir diye düşünürken, insanın fabrika ayarlarını yazdığım sırada bunun ait olma hissiyatıyla alakalı bir şey olduğunu fark ettim. Tanıdık ve tanışık gelen insanların yanında kendimizi daha rahat hissediyoruz. O yüzden hep böyle kendimizi bir yere konumlandırma ihtiyacı çok var. Yani bunun evrimsel kökenleri de var, konuşuruz, yetişmeye bağlı kökenleri de var. Ama hepimizin böyle devredilemez bir ihtiyacı var yani.
Ne faydası var hocam bunun bize? Neden böyle bir şeye ihtiyacımız var?
Ya şimdi bir mevzuları açıklamanın iki yolu var. Daha önce sanıyorum videolardan birinde zikretmiştik bunu. Bir yakın nedensellik diye bir şey var. Yani hemen şu bir önceki olan hadisenin sonucu olarak şu hadise oldu diye açıklayabilirsin. Buna yakın nedensellik deniyor. Bir de tarihsel olarak geçmişten gelen işte bütün oluşlar, fizik kuralları, evrim yasaları falan filan uyarınca açıklamalar var. Bu ihtiyacın da farklı veçelerden açıklamaları var. Mesela gelişimsel olan mesele, biz şimdi çok zayıf bir bebek olarak doğuyoruz. En azından bir anne ilgisi olmadan, bir aile desteği olmadan hayatımızı sürdüremiyoruz. Bu psikolojide mesela bağlanma kuramları denen bir şeyin ortaya çıkmasına sebep olmuş. Birçok insanın yetişkin hayatında gösterdiği patolojik ya da uyumlu olmayan davranışlara bakıyorsun. Bunların birçoğu geriye dönük olarak anne ile bağlanma örüntüsünün bir tekrarı gibi gözüküyor. Mesela ilişkilerinde böyle sürekli beni terk edecek mi falan filan diye endişelenen insanların anneleriyle güvensiz bağlanma politikası içinde yetiştiğini görüyorsunuz. Ne demek o? Annenin böyle ne yapacağı belli olmuyor. Bir görünüyor, bir kayboluyor. Ya da ne bileyim, aile büyüklerinden birisi çocuğu anneden uzak tutuyor. Çocuk bir bağlanma karmaşası yaşıyor erken yaşta. İleri yaşa geldiğinde bütün hayatını etkileyebilecek bir endişeye dönüşüyor bu. Bebekken beynimiz şekillendiğinden dolayı oradaki o bağlanma ihtiyacı ve onun giderilme biçimi ileriki hayatta da bizim dünyayla ve insanlarla nasıl bir ilişkiye geçeceğimizi belirleyen tek değil ama önemli faktörlerden bir tanesi oluyor. Yani bu tabii değişebiliyor daha sonra. İnsan zihni ve duyguları değişebilir yaşama göre. Bu yakın nedensellik kısmı. Yani hepimizin bir kere böyle bir süt verecek, bizi koruyacak ve hayatta tutacak birine bağlanmaya meyyal bir altyapımız var. Öyle doyuyoruz. Onsuz hayatta kalamayacağımız için de bu evrimsel olarak da iyi bir şey, gelişimsel olarak da iyi bir şey. Anneye mesela yoğun bir şekilde tutunuyoruz. Teori o ki dünyaya geldiğimiz anda ilk hissettiğimiz şey büyük bir korku ve bu korkuyu izale edecek ilk şey güven verici, besleyici bir varlığın bizi koruyup kollaması ve ona karşı korkuyu giderdiği için sevgi ve bağlılık diye bir şey besliyoruz. Ve o korkudan doğan, korkunun ortadan kalkışından doğan bir bağlanma hali. Bu bize hayatı yaşamaya değer gösteren ilk işaret olduğu için de belki de ömrümüz boyunca böyle bir şey arıyoruz falan. Tabii böyle ölçülebilir bir şey değil. Hani biraz felsefi olarak çıkartabildiğimiz bir şey. Evrimsel tarafa baktığın zaman da yani milyonlarca yıldır insan olmaya doğru giden süreçte bizim daha evvel konuşmuştuk işte beynimiz, zekamız çok ileri düzey gelişiyor. Çünkü vücudumuz zayıf ve fakir bir hale geliyor. İşte pençe, diş falan olmadığı için zekasıyla problem çözüp dünyadaki her ortama uyum sağlayarak hayatta kalabilecek bir canlıya dönüşüyoruz. Ama bunun bir şartı var. Tekil zekamız hiçbir şeye yetmiyor. Birey olarak hiçbir şeye yetemiyoruz. Muhakkak çok sağlam bir şekilde birlikte hareket edebilecek mekanizmaları geliştirmiş olmamız lazım. Böyle mekanizmalar yerleşmemiş olsa bizde bir bütün halinde hareket edip işte binlerce milyonlarca kişi bir sürü enteresan şeyi yapamazdık. Dolayısıyla bir de evrimsel olarak böyle bir seçilim baskısı var. Beraber olabilen, bağlanma ihtiyacı, ait olma ihtiyacı yüksek insanların hayatta kaldığı bir seçilim baskısı içinden geçmişiz. Böyle tekil, bencil, öbürlerini umursamayan, yardımlaşmayı falan pek işte göz önüne almayan arkadaşların, daha doğrusu böyle özelliklerin nispeten azaltıldığı ama prososyal dediğimiz birlikte olma davranışını destekleyen bir seçilim hikayesi var gibi gözüküyor. Bunun da doğal sonucu adına işte içgüdü falan denen o açıklayamadığımız davranışlarımız var ya, onlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor bağlanma ve ait olma ihtiyacı. Kendimizi tanışların olduğu yerde rahat hissetmemizin böyle farklı nedenleri var. Yalnız kalmanın da insanı çok ciddi anlamda hasara uğratması, uzun vadede bedenine dahi zarar verecek bir duruma dönüşmesi de biraz bununla ilgili gibi. Biz bağlanmak üzere tasarlanmış canlılar gibiyiz. Böyle şu soy gazlar gibi değiliz. Elektron eksik ya da fazla olup da kimyasal bağ yapmaya çalışan elementler var ya, onlar gibiyiz biraz. Hemen böyle işte karbon gibi, oksijen gibi bir şey bulup bağlanınca rahatlıyoruz. Biraz öyle bir tabiatımız var gibi gözüküyor yani.
Anladım. Ben de zaten şöyle bir soru soracaktım. Onu da cevaplamış oldunuz. Hayatta bir bütünün parçası olarak mı daha güçlüyüz yoksa yalnızken mi diye. Aslında bütün bunların bir yolculuk olduğunu görüyoruz.
Aslında şurada güzel bir trik var. Şimdi güç anlamında dünyayı dönüştürme ve bir şeyler üretmeyi kastediyorsak birlikte çok güçlüyüz. Bir şeyin içinde olarak çok güçlüyüz. Ama kişisel dönüşüm söz konusuysa birlikte olduğumuz, kalabalıkta olduğumuz ya da belli bir öğretinin içerisinde oturduğumuz durum buna çoğu zaman müsait değil. Ta ki o öğreti çok özel bir şekilde bireysel bazı ödevler versin bize ve bazı zorlamalar yapsın. Ancak o durumda bireysel olarak güçlenmemiz ve bir şeyler yapmamız mümkün oluyor. Öbür türlü amaç fiziksel güçse, amaç işte politik güçse, amaç bir şekilde savaşta galip gelmekse o zaman tabii ki toplu halde olmak çok önemli ama bizim kültürde biliyorsun bu küçük cihat, küçük savaş diye geçiyor. Düşmanla mücadele, kılıç, kalkan, top, tüfek. Esas büyük mücadele insanın kendi kendisiyle yaptığı mücadele ki o birebir olan ve muhtemelen yalnızlık gerektiren bir şey. Bu arada aslında bir başınalık gerektiren demek daha doğru. Tekrar burada İngilizce'de loneliness ve solitude olarak adlandırılan iki terim arasındaki farka dikkat çekeyim. Yalnızlık pek sevdiğimiz, istediğimiz bir şey değil ama bir başınalık ihtiyaç duyduğumuz temel bir gereksinimimiz. Dolayısıyla o solitude olarak İngilizce'de karşılanan o bir başınalık hali kendimiz açısından benliğimizi güçlendirmek anlamında ihtiyaç olduğumuz bir izolasyon, bir durum. Ama diğeri fiziksel dünyada bir şekilde başarmak için ihtiyacımız olan bir aidiyet. Bu ikisi arasındaki dengeyi güzel kurabilmek lazım. Ben mesela aydın yalnızlığı falan diyorlar ya, böyle işte böyle toplumdan kopuyorlar, böyle kimse olan ne, bunların hepsi cahil, Allah belalarını versin falan bir köşede oturup böyle dertleniyorlar. Bu insanların mesela dengeyi kaçırdığını düşünüyorum. Yani ben de bazen o dengeyi kaçırıyorum. Sürekli üstten konuşan bir adama dönüştüğüm zamanlar oluşuyor. O zaman mesela bir metrobüse biniyorum, biraz işte Sultanahmet'te çay kahve içiyoruz, milletle iki muhabbet, bir kendime geliyorum. Yani kendini bazen ondan çok dışarıda görebiliyorsun ama işte aç açıkta kalma riskin, ölecek olman falan filan gibi konularda zaten ortak bir bağlantıda olduğunu fark ettiğinde bir sakinliyorsun. Çarşıda, pazarda işlevsel, evinde, barkında işlevsel, caminde, havranda, mağaranda işlevsel bir insan olabiliyorsan bu bir denge işi. Zaten bunu bir tek insan becerebiliyor yani. Mesela bir kurtu al, bireyselleşme öğret. Yapamazsın ki böyle bir şey. Hayvan o sürünün içinde bir anlamı var. Onun dışına çıkınca bir şey olmaz. Ama insan böyle çoklu görevleri yapabilen bir canlı yani.
Şimdi insanın hayatta en büyük duygusal ihtiyaçlarından biri sevilmekse, bir diğeri de kabul edilmek diyebiliyoruz.
Evet.
Ait olmanın da aslında kabul edilmekle çok ilgisi var. Çünkü ait olduğumuz topluluk aynı zamanda bizi olduğumuz gibi kabul etmiş oluyor. İşte iyi ya da kötü, güzel ya da çirkin, evet, öyle ya da böyle. Bu grup bizi kabul ediyor. Biraz da bunu konuşalım isterim. Ait olmak ve kabul edilmek.
Çok çok mühim. Yine bağlanma ihtiyacımızın bir tezahürü. Orada kendimizi rahat hissetmek için biz oraya bağlanıyoruz ama onlar bizi kabul ediyor mu acaba? Esas problem o. Bütün dini grupların, bütün siyasi hareketlerin başarısı buna bağlı. İçeri giren birisini ne derece kabul edip kendisini ne kadar evinde hissettirdiklerine. İlk Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler kitabımı yazdım da işte orada gündelik zihin kontrol yöntemleri diye bir başlık var. Onun için biraz araştırma yapmıştım. Full listeyi hatırlamıyorum ama bu mesela intihar bombacılarından tut da standart bir tarikatın, cemaatin üyesi olmayı getirecek bir takım standart ritüeller dizgesi var. Mesela bu insanları belli bir ortama ait tutmak için bilerek ya da bilmeyerek kullanılan bir sürü taktik var. Ve biz bunları hep yiyoruz yani. Hep karşılaştığımızda bunlara düşüyoruz. Mesela birincisi yoğun bir sevgi bombardımanı. Herkes kucaklaşıyor dikkat edersen. Canım, abim, kardeşim falan. Sen biz falan. Ve devamlı bir kol kola, bir temasta, bir temas halinde olmak çok çok önemli. Bir başkası diğerlerini ya da geçmişi kötüleme şeklinde bir anlatı kurmak. Yani geçmişte şu olmuştu, artık biz varız. Ya da öbürleri şöyle yapıyor, ona mukabil biz varız. Sen doğru yerdesin, sen de tam bizim adamımızsın diye hikayeyi kişiye de bağladığın zaman insanlar orada çok rahat hissediyorlar. Bir başka hikaye, meta iletişim diye bir teknik var. Mesela bizim ülkede çok yaygındır o. Birisi konuşmaya başladığında neci olduğunu anlarsın. Anlamalısın. Çünkü o bir grubun dilidir ve o grup birbiriyle bu dilde konuştuğunda, ya mesela en basitinden tesadüf değil, tevafuk diyorsa biri, anlarsın ki bu bir gruba aittir. O meta iletişim insana kendini orada kabul edilmiş hissettir. Çünkü diğerleri de öyle demektedir ve öyle dediğinde onu anlamaktadırlar. Bunun tabii daha üst kompleks versiyonları da var. Şifreli vari konuşmalar, işte şefimiz, üstadımız, hedefimiz böyle dedi falan gibi. Diğerlerinin anlamayacağı çaktırmadan gönderilen mesajlar. Yani sen bizdensin, paralayı söyle geç kafasında bir birliktelik yaratıyor. Yani bunun dışında daha bir sürü işte bir sürü taktik vardı. Şu anda net olarak hatırlamıyorum hepsini ama bunların hepsi neye hitap ediyor? Ben bir yere aitim ve buraya ait olmakla özelim. Ben buranın dışında olsam sudan çıkmış balığa dönerim. Ve bu hikayeler bazen o kadar ileri gidiyor ki biz zaten bir aradayız. Evet, seni seviyoruz ama bu dünya için değil güzel kardeşim. Bu yolda şehit olacağız ve öbür tarafta el ele kırlarda gezeceğiz falan gibi. Bir hikayeye dönüştüğünde de insanları kendi canlarını hiçe sayacak bir şeye evriltebiliyorsun. Şimdi benzer hikayenin işlevsel ve güzel versiyonunu Çanakkale Savaşı'nda hepimizin faydasına görüyoruz. Yani bir vatan için ömrünü ortaya koymak mesela, hayatını o anda. Mermilerin havada çarpıştığı bir ortamda cepheden çıkınca 5 saniye içinde öleceğini bilmiyor muydu adam? Niye atladı oraya? Nasıl atlayabildi? Bu kadar büyük bir hikayenin, o kabul edilmişliğin, benim vatanım, benim toprağım falan hikayesinin etkisiyle. Ama sen aynı hikayeyi alıp insanın aynı ihtiyacını başka bir odakta suistimal ederek başka hikayeler yaratabiliyorsun ama başka sonuçlar çıkabiliyor. O yüzden bu kabul ihtiyacına da çok dikkatli olmak lazım. Alkış ve şakşakçılık en kolay manipülasyon yöntemi. Ben dönem dönem çok alkışlanır, dönem dönem çok küfür yerim mesela. Alışmaya çalışıyorum çünkü alkışlandığında bir kafayı buluyorsun. Ulan ne süperim, hepsi beni seviyor. Mesela tarihte bunun çok güzel örneğidir, hep anlatırlar. Menderes işte bu 60 ihtilalinde derdest edilmeden 10 gün önce mi ne bir konuşma yapıyor. Yüz binlerce insan alabiliyor. Bayağı kalabalık belki be. Ulan diyor, bunlara karşı mı darbe yapacaklar falan diye. Birkaç ay sonra Cartlar Ağacı'nda mesela. Hani bu sahte olduğunu rasyonel olarak bildiğim şey, inanma eğilimi bu bağlanma ve kabul edilme ihtiyacından geliyor. Tek başına hayatta kalamayacağımızı içimizdeki o arkadaş biliyor. Ve ona göre ne güzelsin, sen süpermişsin diyene yapışıyoruz. Aynı zamanda özellikle erkekler olarak bizler sen çok yakışıklı ve karizmatik diyorsun diyen kızların yanından da pek ayrılamıyoruz. Onların böyle bu gazlarına gelip etraflarında fazlaca gezebiliyoruz. Cem Yılmaz'ın belagatle belirttiği gibi kadınlar da bu işte ustadırlar yani.
Peki biraz şunu konuşalım. Ait olmakla farklı olmak arasında nasıl bir ilişki var? Çünkü belki de ait olma ihtiyacımız bizim farklı olma ve hissetme ihtiyacımızdan geliyor olabilir mi?
Şimdi burada belki de biraz böyle ezoterik bir gönderme yapmak faydalı olabilir. Fıtrat kelimesi köken olarak işte bizim iftar falan da aynı kökten geliyor. Fatara diye bir kökten geliyor Arapça. Yarılmak, açılmak, ayrılmak, ayrı düşmek falan gibi anlamları var. Mesela bir çiçeğin böyle yapraklarının ayrılarak açılmasında da fatara aynı fiille karşılıyorlar. Dolayısıyla mesela bir canlı fıtratı dediğimizde onu bütünden ayıran şey, yani yokluktan varlığa çeviren özellikler manzumesi gibi anlaşılabilir. Onu ayrı bir varlık olarak tanımlayıp isimlendirmeni o sağlar. Mesela insanın şimdi fıtratına baktığın zaman bu anlamda, yani onu ayrı kılan özellikler nelerdir diye, bir olma, birlikte olma, belli hikayelerle ortak anlamlara doğru hareket etme, hedeflere gitme falan işin içinde olduğu gibi, bir taraftan da parmak izi, ses tonu, düşüncesi, değerlendirmesi, keyfi, zevki, diğer hiç kimseye benzemeyen yegane bir varlık olma durumu da var. Dolayısıyla aslında bu ikisi arasında bir denge, işte biraz önce söylediğim gibi o dengeyi muhafaza etmek lazım. Nerede tek ve bireysel, nerede toplu ve verimli bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini anlayabilecek bir beyne sahibiz ama potansiyel olarak bunu öyle eğitebilecek bir hayattan geçmek de önemli. Yani bunları fark etmek de önemli. Biz mesela şimdi bunu nasıl kullanıyoruz? İnsanları belli ideolojik gruplar ya da daha genel söylüyorum mesela eğitim sistemi diye bir şeyin içine sokuyoruz. Orada belli kurallar, dizgeler, bir anlatı, bir anlam, bir hikaye var. Onun içerisine milyonlarca insan giriyor. Herkesin aynı şekilde çıkması bekleniyor ama çoğu başarısız oluyor mesela. Çoğu sisteme uymuyor ya da içinde sıkıntı yaşıyor, ona uygun gelmiyor. Orada birçok insan kendi varlığıyla sistemsel hikaye arasında yaşadığı sürtüşme nedeniyle bir sürü bunalım yaşıyor mesela hayatında. Bir sürü sıkıntı, kavga, gürültü, gerginlik. Aslında modern hayatımızın temelinde bireysel olarak var olan bize özel ihtiyaçlarla içinde kendimize ait hissettiğimiz yapıların bir sürtüşmesi hep söz konusu. Burada hep bir tansiyon var. Dolayısıyla bireysel olarak yapmamız gereken şey belki de ait olduğumuz yerlerdeki ilişkileri bireyselliğimize zarar vermeyecek bir düzeyde tutmak. Ben hayatımda bunu şöyle bir örnekle fark etmiştim. Üniversitedeyken işte özellikle derslerin zor geldiği bir dönem ben gitar çalmaya başladım. Gitarı alır almaz tabii biraz da istidadım olduğunu, işte kabiliyetim olduğunu fark edince müzisyen olarak hayatıma devam etmem gerektiğine karar verdim. Deliler gibi çalıştım. Günde 8 saat sabah akşam bir TED konuşmam var orada anlatıyorum onu. Sonra o kadar üretken buldum ki kendimi orada. Yani dışarıdaki hayatta hiç yapamadığım bir şeyi orada yapıyorum. Artık rüyamda böyle stadyumlarda konser veriyorum, milleti hoplatıyorum. AC/DC benim alt grubum çıkıyor falan. Öyle bir kafalardayım. Ve beste yaparak falan da üretken olunca tabii o zamanki besteleri İnşallah kimse duymaz. O zamanlar kayıt mayıt çok yoktu. Kötüydü yani. Ama işte bir Hacettepe'de konser veriyorsun, millet topluyor zıplıyor. Bu hoşuma gidiyordu yani. Ve bir anda kendimi orada hissettim. Ben oyum. Sonra işte unutamadığım bir anım vardır. Son konserim. 1995 ya da 6 yılıydı. Ben o sırada Samsun'da, 96 yılı tabii Samsun'da master'a başlamıştım. Ankara'ya grupla bir konser vermek için geldim. Hacettepe Üniversitesi'nin büyük M salonunda konseri veriyoruz. Her şey güzel falan, çalıyoruz, eğleniyoruz. Sonra çocuğun birisi sahneye atladı tam o sırada işte konserin sonuna doğru. Elinde bir board marker kalem, böyle dazlak bir çocuk, üzerinde çivili bir mont var falan. Bana doğru koşarak geliyor. Yani korkmadım ama garipti çocuğun gelişi. En son çocuk yaklaşırken çocuktan önce bir böyle alkol kokusu dalgası geldi üzerime. Çocuk zom yani, kafa kesinlikle yerinde değil, feci içmiş. Board marker kalemi kafasına şöyle dürterek kafamı imzala abi diye bana geldi. Şimdi bu tabii hoşa giden bir şey olabilir. Bir hayran reaksiyonu gibi ama şarkı yazıyorum, söz yazıyorum, bir derdim var. Biraz da felsefi takılmaya çalışıyorum. İnsanlara bir şey anlatmaya çalışıyorum. Baktım ki herif orada değil. Adamın derdi başka oraya, başka bir şey için gelmiş. Moralim çok bozuldu benim. Dedim ki abi benim yapmak istediğim şey bu değil. O arkadaş benim en büyük mürşitlerimden biridir sağ olsun. Dedim ki ben aslında anlatmak istiyorum. Eğlenmek istemiyorum ki. Benim anlatacağım bir şey var. Ondan sonra akademisyenliğe ağırlık vermeye karar verdim mesela. Yani işte o ait olduğun şeyin senin isteklerinle, bireysel arzuların ya da istidat kabiliyet setinle birlikte bir uyum olduğu sürece o senin işine yarıyor, seni bir yere götürüyor. Ama uyumsuz olduğu zaman sana bir şey söylüyor. Orada ısrar etmek, orada kaim olmaya çalışmak bağnazlığı getiriyor. Kapasite düşüklüğünü getiriyor ve bunalımı getiriyor hayatta maalesef. O yüzden götürdüğü yere kadar bizi götüren araçlar olarak bakmak lazım birlikteliklere. Ve zaten modern dünyanın bence en önemli yeni becerisi bu ağ toplumunda, herkesin birbirine bağlı olduğu toplumda işe yarar birliktelikleri oluşturup iş bittikten sonra dağılabilmeyi bilmek. Böyle bizim şeyde vardır ya, bir proje toplantısında oturursun, siz de yaşıyorsunuz öyle şeyleri, doğu toplumlarında hep olur. Önce kanka olursun, sonra proje yapmaya kalkarsın. İş yürümezse kanlı bıçaklı olursun mesela. Birbirine küsersin falan. Batı'da böyle değil mesela. Onlar biraz daha alışıklar. Bir araya geliyorlar. Gayet böyle metodik konuşuyorlar. Sonra da gayet güzel dağılıyorlar. Biraz toplumsal bağlanma ve ait olma ihtiyacını böyle bir şeye evrilttiğin zaman uygun ve verimli bir insana dönüşebiliyorsun diye düşünüyorum.
Yani ait olma hissiyatımızın içinde bulunduğumuz kültürle de bir ilgisi var, öyle mi?
Çok ilgisi var ve neyin içinde ait olduğumuz ve ait olduğumuz şeyin bizi ne kadar tamamladığını ya da engellediğini fark etmemiz lazım arada bir. Yani bu şey demesi kolay. Falanca atıyorum dini bir cemaatte ya da bir grupta ya da bir akımın içerisinde bir insana koyunsunuz oğlum siz falan demek kolay, ama belki hayatının o döneminde o kişi için orada kendisini en iyi ifade edebileceği ortamı sağlıyor. Bir beklemek lazım, ama bu insana da şunun cesaretini vermek lazım. Burası seni darlamaya başladığında hayat olduğun yerden ibaret değil. Şimdi birkaç gün evvel ben Fenerbahçe'de yaşadığım için Fenerbahçe Beşiktaş maçı vardı mesela. Orada bir işte büyük hezimet olmuş Fenerbahçeliler için. Ya bazısının dünyası başına yıkılıyor, gidiyor evindeki düzenini bozuyor, eşiyle kavga ediyor falan filan. Ya tamam, futbol güzel, bir taraftar olmak, orada bağırmak güzel de ne yapıyorsun yani? Onu bağlamından çıkarttığın zaman senin hayatını bozan bir şeye dönüşüyor. İşte bu bağlantısallığın ya da aidiyetin bireyselliği sildiği ya da önemsizleştirdiği insan için kötü bir resim. Yani bu resmin içinde böyle durmaya razı olmamak lazım. Ben mesela hayatımda okul maçları dışında hiç büyük maça gitmedim. Bir basket maçı hariç. Oradaki ruhu gördükten sonra niye gitmediğimi anladım. Ben onun bağımlısı olurum yani. Oraya girersem çıkamam. Çünkü biliyorum o metal konserlerindeki hal yani acayip. Hala bu yaşımda gittim mi duramıyorum yani, coşuyorum.
Peki şunu sorayım o zaman. Şimdi ait olma hissiyatı özellikle ülkemizde, bizim kültürümüzde futbolla çok bağdaşıyor. Ama mesela bu takımların yani bir ideolojisi yok, bir vizyonu yok, bir manifestosu yok. Hepsi futbol takımı ve hepsi sporcular. Biz nasıl kendimizi herhangi bir takıma ait hissediyoruz? Yani bir farkları olmadığı için teorik olarak.
Çok dışarıdan konuşacağım ama bir kere yani çok, çünkü futbol takımı şeyi bilmiyorum ama bildiğim çok ilginç bir şey var. Bak, futbolla hiç yıllardır ilgilenmedim. O bahsettiğim maçta Beşiktaş kazandı deyince bana bir keyif geldi. Niye? Babam Beşiktaşlı. Ben de kendimi hep Beşiktaşlı hissettim. Şimdi aidiyetlerimizin çoğu öğrenilmiş ve bize sunulan çok dar menülerden seçtiğimizi zannettiğimiz şeyler. Halbuki mesela dünyada yiyebileceğin milyon tane yemek varken menüde 10 tane vardır. Sen de kendini kral gibi hissedersin o menüyü açınca. Halbuki sadece oradaki seçeneklerle sınırlısındır ve sana hayat, bu doğduğun kültürel ortam, etrafındaki insanların geçmişi bir şey sunar. Sen de onun içerisinden bir seçki yaparsın. Burada önemli olan o futbol takımının taraftarı olarak hissettiğin aidiyet değil, bir şeye taraftar olarak hissettiğin tamamlık hissi. Biz o eksikliğimizi bir büyük hareketin içerisinde bulunmakla tamamlayabileceğimizi zanneden bir tarafa sahibiz. Bu bizim sürü canlısı tarafımız. Çok seviyor bunu. Biz evrimsel olarak aynı zamanda bir sürü canlısıyız. Klanlar halinde yaşayan bir varlığız. Ve o klanın faydasını muhafaza edecek davranış setleriyle donatılmışız. Mesela karşılıklı yardımlaşma. Yine hiç unutamadığım bir futbol hadisesi. Ta yıllar evvel efsanevi bir Nöşetel maçı vardı. Ben lisedeydim o zaman. Galatasaray Avrupa Kupalarının ne bir yeri sallıyor böyle. İşte büyük bir galibiyet elde edilmiş. Ben bu arada maçı falan da bilmiyorum o zaman da, ama sokaklara düştük. Böyle işte herkes bağırıyor. Kamyon kasasında bağırarak Ankara'yı turluyoruz falan. Bizim Ankara Etlik'te yaşadığımız yerde o zaman işte arabalar falan böyle korna çalarak gezerken bir araba öbürünü arkadan çaktı. Normalde cinayet sebebi benim oturduğum yerde o dönemde arabaya vuracağım. Öndeki arabada, arkadaki arabadakiler indiler, koşarak birbirlerine sarılıp zıplayarak Cimbom'un canı sağ olsun falan ve o kadar güzel bir manzaraydı ki mesela. Yani burada yani Allah aşkına cimbom ne? Bak oradaki Avrupa'ya karşı yıllar süren ezilmişliğimizin karşısında bir zafer. Bunu sağlayan bir bayraktar, bir kumandan olan Galatasaray. O zaman teknik direktörü kimdi hatırlamıyorum. Simović falan milli kahraman olmuştu kalecisi falan. Ben Prekazi'nin ismini öğrendim. Bir şeyler. Yani bir anda böyle bütün gündemimiz o insanlardan ibaret oldu. Bu adına işte milli aidiyet falan dediğim şeyden çok farklı bir şey değil. Nesnenin ne olduğu, öykünün ne olduğu önemli değil. Sana içinde bulunma hissiyatı versin ve bir ilerleme hissi versin. Yani bir zafer kazandık ya da bir zafer kazanma ihtimalimiz var. Stadı dolduran milyonlarca insan mesela niye hançereleri yırtılırcasına tezahürat yapıyorlar? O kazanca katkı vermek istiyorlar. O ilerlemeye katkı ve o bütün bedenin içinde bir parça olarak hissetmek istiyorlar. Bir yanımız böyle. Ama bir yanımız da işte bir mağarada biraz tefekkür etmek istiyor. O yanımızı ihmal edip sürekli buraya yüklenince de sürü nereye giderse oraya giden ve genelde de tehlikeli olabilen canlılara dönüşüyoruz. Bu mesela holiganizmde çok gördüğümüz bir şey ama birkaç tık ötesini Nazi Almanya'sında görüyoruz mesela işte milyonlarca Alman, milyonlarca insanın ölümüne alkış tutuyor. Bu da bir Almanız biz abi bunlar aşağılık falan filan hikayesinin sonuçlarından bir tanesi.
Peki ona geleyim şimdi. Bir de memleketçilik mevzusu var bizde. Yani bazen varoluşumuzu doğduğumuz yere indirgeyerek kendimizi o şekilde tanımlıyoruz. Bir yerli olmak şeklinde tanımlıyoruz. Böyle bir aidiyet de var yani. Buna ne diyorsunuz?
Çok anlaşılır bir şey. Mesela hala tanıştığım birçok insan üçüncü soru olarak bana ilk tanışmada memleketimi soruyor. Onlar için bir enformasyon değeri var. Çünkü yakın zamana kadar bu hep bizim Açık Bey'inde Mustafa Can'ın icat ettiği bir söz var o. Anlam evreni işlev evrenin gerisinde kalıyor. İşlev evreni anlam evrenini döver diye. Bizim için eskiden bazı anlamlarımız vardı. Mesela işte Kayserili olmak biliyorsun belli termikleri var. İşte Ordulu olmak, Trabzonlu hatta Oflu olmak. Trabzonlu ve Oflu olmak iki farklı anlam setine ait olmayı gerektiriyor falan. Bu bir bilgi alma yolu aslında. Bir insan nereliyse, işte belki eşrafından tanıdığın biri var, belki belli huylarına karşı bir öngörü yapabiliyorsun. Mesela diyorsun işte Karadenizliyse atarlıdır falan. İşte Kayserliyse ticarette iyidir, kibar söyleyelim. Hani böyle öyle yetenekleri vardır falan gibi. Ama şimdi yavaş yavaş böyle bir enformasyon değerini yitirdiği bir zamandasın. Mesela bir babası memur olduğu için iki senede bir şehir değiştiren bir çocuğa nerelisin diye sormanın ve doğduğu memleketi öğrendiğinde de bunu bir enformasyon zannetmenin geçerli olmadığı açık. Ama bundan vazgeçemiyoruz mesela. Bu eski tip gelen bir bağlanma ihtiyacının ya da bağlanma aracının yansıması. Tabii ki bir de ulus devlet hikayesi var mesela. 1900'lü yılların başından itibaren dünyanın en büyük modası oydu ulus devletler. İşte Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkması da aynı hikayenin bir sonucudur. Orada biliyorsun Cumhuriyet'in kurucu kadrosu başta Atatürk olmak üzere ilk başta ne yaptı? Eski hikayeleri bir çıkarttı. Gerektiğinde yeni hikayeler yazdılar. Mesela bizim Ergenekon destanları falan. Onlar tekrar bir arşivden çıkarıldı. Atatürk Mu kıtasıyla Türkler arasındaki ilişkiyi Kızılderililer Türktür'e falan bağlayan güneş dil teorilerini niye üretmeye çalıştı? Bir anlatıyla bir milleti bu sınırlar içerisinde bir ve diri tutmak, üretim yapan, işte düşmanlara karşı duran bir blok yapı haline getirmek için bir anlatıya ihtiyacım var. Bunu Sapiens'te Harari çok güzel anlatıyor zaten. Bizi tür olarak güçlü kılan kısım bazı hikayeler peşinden gidebilme özelliğimiz ve hikayeler bizi birleştiriyor, bir hedefe yöneltiyor, zorluklara karşı mücadele gücü ve motivasyonu veriyor ve böylece bizi güçlü bir tür haline getiriyor. Netice itibariyle bizim yapısal olarak böyle bir ihtiyacımız var. Bu arada soruyu unuttum, soru neydi? Gene çok konuşunca dağıttım. Ha, milli aidiyet demiştim.
Memleketçilik aynı.
Bu ulus devletlerden beri getirdiğimiz hikaye de bugün hala devam ediyor. Yani ben hala kişisel olarak söyleyeyim. Yani böyle bir bayrak dalgalanınca falan bir şekil oluyorum. Yani o ben inşallah atmak da istemediğim bir şey ama içimden atamayacağım bir şey. Ve bu eskiden gelen ve hala etkinliği devam eden bir hikaye. Ama yarın bir gün dağılabilir ve yavaş yavaş dağılmaya başladığını görüyorum. Bu tabii ki o hikayeye sahip insanları çok korkutuyor. Mesela aynı şey dini hikayelerde de var, milli hikayelerde de var. Birisi çıkıp da cins bir şey söylediği zaman senin dini hikayeni roh diye ayaklanabiliyorsun. Ben bunu çok yaşıyorum mesela. Ya da işte milliyetine cart curt edildiği zaman bu hassasiyetin, bu hikayenin seni tanımlama biçimi yüksekse ya da alışkanlığın yüksekse ona bir reaksiyon verebiliyorsun. Bunlar bizim aynı ihtiyacımızın sadece farklı veçeleri. kadim bir prensip var. Sanıyorum Kur'an-ı Kerim kaynaklı. Kutsallarına küfretmeyin ki kutsallarınıza küfretmesinler gibi biliriz biz bunu. Yani bir insanın aidiyet öyküsü onun kutsalıdır aslında. Kendisinden büyük bir şeyin parçası olduğunu düşünmesini sağlayan bir dayanaktır. Ve bizim o kendisinden büyük bir şeyin parçası olma ihtiyacımız, hani köken olarak hangi manevi kaynaktan geliyor doğrudan tarif edemem ama hepimizin içinde öyle bir şey var. Bir konsere gittiğimiz zaman bile orada hep birazdan ritim tutup bağıran insanların tüylerimizi diken diken ettiğini biliriz yani. Bir gireriz böyle bir müzik, bir hazırlık, perde açılır, röh falan bir coşarız yani. Toplu alkışlar, toplu gülmeler bunlar hep bizim çok hoşumuza gidiyor. Böyle bir bizden büyük bir şeyin parçası olmayı çok arzulayan bir tarafımız var. Dolayısıyla bu her veçede kendini gösteriyor. Bir iş yerindeki bir takımda da bunu görürsün. Ama büyük düzeyde bir işte millette bir insan grubunda bunu yapabilmek için de 18. 19. yüzyılın sonundan itibaren insanlığın keşfettiği büyük hikayeler var. İmparatorluklardan ulus devletlere geçiş sağlayan o hikayeler bugün hala etkisini devam ettiren şeyler. Ama bizim şimdi bu yeni dünya için başka hikayelere ihtiyacımız var. Onlar kuruluyor. Benim gibi ihtiyarlar çok anlamıyor bu hikayeleri ama gençler bunları daha iyi anlıyorlar. Yani herhalde bir 10-15 sene sonrasının dünyası bana iyice yabancı gelmeye başlayacak. Allah ömür verirse göreceğiz o günleri. Ama hiç telaşlı değilim. Çünkü yani böyle insanlığın doğası bu. Ve değişimin hızına baktığında da bunlar dağılacak, yeniden kurulacak. Ama bu arada insanın fabrikalarındaki iddiamı tekrarlayayım. İnsanın bu ihtiyacı hiç değişmeyecek. Ve insan bu ihtiyacını unutursa buradan acayip manipülasyon yiyecek. Şu anda yediği gibi. İşte seçimlerde hör hör ödüyorsun millet bir tarafa, öbür grup ödedi o tarafa. Böyle yaşayıp gidiyoruz valla.
Peki o zaman biraz da seçimleri konuşalım.
Hadi bakalım.
Çoğumuz kendimizi bir ideolojiye de ait hissediyoruz. Aslında bir siyasi partinin hikayesi bizim hikayemiz oluyor. Ya da kendimize benzettiğimiz siyasileri daha çok sahipleniyoruz ve onların davasına ait hissediyoruz. Bu konuda ne diyeceksiniz hocam?
Aslında çok bilinçli olarak yaptığımız bir şey değil. Yine çoğunlukla anam babam böyle yapardı, ben de böyle yaparım hattı üzerinden yoğunlukla ilerleyen bir şey. Ama tabii ki arada çok farklı versiyonlar var. Mesela şu anda belki de jenerasyon değişimiyle ilgili bilmiyorum. Benim eskiden hep böyle çok dindar olup muhafazakar partilere oy veren arkadaşlarımın çocukları genellikle böyle marjinal sol gruplara falan üye oluyorlar. İşte bu İşçi Partisi falan filan gibi partilere ilgi gösteriyorlar. Hem de böyle blok şeklinde o tarafa bir kayış var. Buna biraz sarkaç etkisiyle açıklama getirebiliriz. Yani sarkacı bir tarafa çok çekersen bıraktığında öbür tarafa çok fazla sallanır. Biraz bunun gibi ama hepsi öngörülebilir, hepsi anlaşılabilir gerekçelere dayanan şeyler. Ya benim gibi hayatında başka meşgalelerle aşırı yoğun olduğu için bu işle ilgilenemeyen insanlar muhtemelen bu konuları çok tuhaf buluyor olabilirler. Yani dışarıdan bakınca adeta böyle bir belgesel izliyor gibi izleyenler de vardır bu işi. Ama içinde olduğunuzda, içinde bulunduğunuzda her insanın içinde bulunduğu aidiyetlerde olduğu gibi çok doğal gözüken bir şey. Ve hiç kimse bilinçli olarak düşünerek ben işte bu partinin programına, HDP'sine, hedeflerine oy veriyorum falan demiyor. Türkiye üzerinde mesela burası genellikle lider bazlı bir ülkedir. Biz adama bakarız. Bize uygun gözüküyorsa, bizim gibi yiyip içiyorsa, bizim gibi atarlanıyorsa ya da kibarsa neyse işte meşrebimiz. Bir de aile yapımız tabii ki bulunduğumuz kültür bizim burada ona mahalle diyorlar. Ona uygunsa ne yaparsa yapsın onun peşinden gidiyoruz. Mesela kötü yaptığı her şeyi tevil edebiliyoruz. Aslında bak bir sor niye yaptı, şunun için yaptı. İyi yaptığı her şeyi zaten default olarak Allah vergisi bir nimet olarak görüyoruz. Karşı tarafında, karşı tarafta da birileri varsa onun da iyi yaptığı her şeyi bir bahanemiz var. Kötü yaptığı zaten kötü olduğu için kötü yapmaktadır falan gibi. Bütün bunlar bize bir konfor sağlıyor. Mesela beyin araştırmalarının bu konuda ilginç gösterdiği bir şeyler var. Amerika'da çok yapıyorlar bu tip araştırmaları. Çünkü görünürde iki parti var ya, Cumhuriyetçiler, Demokratlar. Bu ikisi de hani söylem olarak aslında farklı gözüküyorlar. Uygulamada çok fark olmasa da işte bir grup daha otoriter ve muhafazakar. Böyle daha işte yabancılara kapalı falan filan. Liberaller işte daha böyle biraz sol yapıda partiler aslında dünya ölçeğinde. Türkiye'deki soldan bahsetmiyorum bu arada, dünya ölçeğinde. Şimdi bu ikisine baktığında sanki bu ikisini tercih eden insanlar çok farklı beyin yapılarına sahipmiş gibi göründüğü için diyorlar ki beyinlerini tarayalım bunların, bir izleyelim bakalım siyasi söylemlerle karşılaştıklarında ne yapıyorlar diye. Çok araştırma yapılıyor ama büyük fark bulunamıyor. Yani iki grup arasında beynin işte benzer yerleri çalışıyor. Sonra birinin aklına cin bir fikir geliyor. Diyor ki ya biz bu araştırmayı yapan insanlar olarak böyle siyasetle ilgilenmiyoruz. Yani tarafsız, işte novis siyasetle uzaktan ilgili insanlar. Böyle insanlardan da bir grup yapsak diyorlar. Müthiş bir sonuç çıkıyor karşılaştırdığında. Siyasetle ilgisiz insanlarla bu iki grubu karşılaştırdığında şunu görüyorsun. Bu iki grubun beyni birbirine çok benzer çalışıyor. Siyasetten taraf olmayanlar ki çok çok farklı çalışıyor bunlardan. Çünkü aradaki şöyle bir fark var. Siyaseten bir yere taraf olduğunda, bu arada deneyde insanlara siyasi söylemler, liderler falan gösteriliyor. Yani siyasetle ilgili bir şeyler. Siyasi bir uyarı aldığında onu değerlendirmek için kısa yolların var artık senin. Mesela ben X Partisi'nin taraftarıyım. X Partisi'nden bir şey geldiği zaman diyorum ki kesin iyidir. Öyle bakıyorum ve beynim hemen hemen hiç çalışmıyor. Ama siyaseten taraf değilsen birisi bir şey söylediğinde akılla mantıkla değerlendirmeye uğraşıyorsun. Beyin bayağı bir yakmaya başlıyor. Pistonlar çalışıyor falan. Özetle siyasi bir konuda taraf olan, siyasi olarak reyi belli olan insanın siyasi söylem duyduğunda beyni dinlenme moduna geçiyor. Ama taraf olmayan insanın kafası karışıyor ve analiz, işte enerji yakmaya başlıyor yani. Bizim kültürde bir söz var biliyorsun. Bir taraf olan ber taraf olur diye. Bir tarafta olmak, yani bir taraf olmamak bize bir rahatlık sağlıyor. Düşünce kısa yolları veriyor. Hadi yürüyün dedim, yürüyorsun. Bir taraf olduğunda, taraftar olmadığında düşünmen gerekiyor. Vakit kaybı, reflekslerin zayıflıyor ve başına her şey gelebilir. Dolayısıyla o bir taraf olma meselesi hep önemli bir sorundur. Ve dikkat et, radikal uçlara savrulmuş, uç hikayelerle birbirlerine düşmanlık ediyor gözüken insanlar, en büyük düşmanlığı birbirlerine karşı göstermezler. Aklı selimi temsil edenlere çok saldırırlar. Bunların da ne olduğu belli değil. Ara yanar döner falan diye en çok oraya saldırırlar. Çünkü o mevzileri onların varlık sebebi olduğu için ara bir yol göstermek o zihin konforunu bozar. O zihin rahatlığına çoğu insanın zaman zaman çok ihtiyacı oluyor. Zaten hayat pahalı. Zaten yarın ne olacağı belli değil. Çoluğun çocuğun okul durumu, gelir adaletsizliği falan. Senin taraftar olduğun diyor ki ileride bir cennet var. İşte muasır medeniyet seviyesine çıkacağız, İslam Cumhuriyeti'ni kuracağız, komünizmi getireceğiz. Herkes bir şey söylüyor. Diyorsun ki tamam, ben bu bayrağı tutunurum, buradan kaptırır gideriz. Müthiş bir zihin konforu. Ama yani kafa çalışsın istiyorsan biraz arada bir o aidiyetlerin dışında düşünme talimini de yapmak lazım diye düşünüyorum.
Sizce nasıl oy vermeye karar vermeliyiz?
Oy vermek yani abartıldığı kadar önemli bir şey değil. Bir kere tarafsan konuşulmaya değer bir şey değil. Oraya verip geçeceksin. Yani bazı insanlar görüyorum mesela saatler boyunca siyaset konuşuyorlar. Dinlersen biri bir taraf, öbürü başka bir taraf. Her taraf kendi tarafının neden oy alması gerektiğini anlatıyor. Yani diyor ki ben ona oy vereceğim de bak şu yüzden. Dolayısıyla boş muhabbetler bunlar. Fakat eğer kararsız bir insansak biz, kendimizi tanıyarak, işte ortamdaki vaatlere bakarak zor bir karar vermemiz gerekecek. O buna biraz belki işte görüşerek, konuşarak, vakit ayırdıktan sonra kararını verip benim temel mottom olduğu üzere çok da şey yapmamak lazım. Yani ver geç gitsin çünkü evet demokrasilerde oy vermek önemli ama bir oyunda o kadar abartılacak bir tarafı yok. Dünyayı kurtarmıyoruz, birbirimizin gözünü oymamıza gerek yok ama demokratik olarak bu hakkımız ve aynı zamanda görevimiz. Gidip bunu taraftarsanız oraya, değilseniz düşünüp taşınarak, yani son 3 günkü siyasi gelişmelerde ulan herif lafı iyi koydu, ben buna oy vereceğim falan yapmasanız iyi olur. Çünkü bu da bizim kazanandan tarafa olmak isteyen, bu kurt sürülerinde alfa kurta yaltaklanan beta delta kurtlar vardır. Onun peşinde gezerler. Çünkü üreme şansları artar. Alfa kurtun çiftleşmek istemediği dişilerle onlar çiftleşir falan. Böyle bir yancı arkadaşların durumuna düşmeyelim.
O zaman biraz daha aşk konuşalım.
Sen de dönüp dönüp konuyu aşka getiriyorsun Fazıl. Hadi bakalım konuşalım.
Çoğumuz birbirimize aşık olduğumuz kişilere ben sana aitim, sen bana aitsin gibi cümleler kurar.
Ya benimsin ya toprağın.
Evet, nedir bu? Neden böyle şeyler söylüyoruz?
Şimdi aşkı daha önce konuştuyduk zaten. Şurada arkadaşlar. Değil mi? Çıkıyordum burada. Boşa göstermeyelim de. Aşk hani insanı böyle sarıp sarmalayan, kısıtlayan, belli bir tarafa doğru kanalize eden kuvvetli bir duyguydu ya. Şimdi muhtemelen bunun da katkısıyla onunla tamamen sarmalanmış hissettiğin bir şeyden ibaret görmek istiyorsun kendini ve bunun düşüncenin katılmadığı, aklın çalışmadığı versiyonunda yani işte ayrılık öldürücü bir parça koparması gibi etki yapıyor insana. Yani böyle bir resmen etinden et kopmuş gibi canın yanıyor ve beyinde gerçekten fiziksel acıyla ilgili bölgeler çalışıyor. Böyle olunca mesela bu elim bana ait gibi bir duygu oluşabiliyor insanda. Fakat bu tabii tamamen dürtüsel ve duygusal bir şey. Amacı da çok aşikar. İşte iki yabancı insan bir araya gelsin de ayrılmasın yani. Biraz takılsınlar sonra zaten alışırlar. Normal ondan sonra her sabah popolarını kaşıyarak selamlaşmaya kadar vardırabilirler. Yani rutin bir hayata gidene kadar o aralık lazım. Ama bu tabii benzer bir şekilde işte siyasette şurada burada konuştuğumuz patolojik aidiyetlere dönüştüğü zaman artık sevgi, aşk, birlikte olma, birlikte bir hayat yürümenin ötesinde onu zapturapt altına alma, kendi kafasına göre şekillendirme, hakikaten vücudunda, ruhunda ya da varlığında eksik olduğunu düşündüğü bir parçayı onunla tamamlama gibi hastalıklı bir yere geldiği zaman işte aşk ilişkisi mülkiyet ilişkisine dönüşebiliyor. Şimdi böyle söyleyince çok karikatür gözüküyor ama benim etrafta gördüğüm ilişkilerin büyük bir çoğunluğu böyle ilerliyor. İnsanlar yanlarındaki insanları, sadece aşk ilişkisi olarak söylemiyorum, yanlarındaki insanları hayatlarındaki çeşitli aksesuarlar olarak konumlandırıyorlar. Ve bu kendilerini hasta ediyor uzun vadede, farkında değiller. Allah'tan çoğunlukta değil bu insanlar ama çok rastlıyorum buna. Özellikle aşk meşk ilişkisinde, evlilikte, uzun süreli beraberliklerde bu yozlaşma aşikar olsa bile bu ilişkiden çıkamayan insanlar görüyorsun. Çünkü bu da bir bağımlılık meselesi haline geliyor. Bir iddialaşma, bir mücadele vesilesi haline geliyor ve çok akıllıca bir şey değil. Dışarıdan bakınca gözüküyor ama içindeyken göremeyebiliyorsun. Belki burada yani temel kıstas şu olabilir. Yani bir insandan ayrılmak o insana karşı öfke hissetmene mi sebep oluyor? Yoksa kendinle ilgili bir hesaplaşmaya mı götürüyor seni? Yani benim neyi iyi yapamadım da böyle oldu mu dedirtiyor, yoksa onun gırtlağını sıkacağım, toprağın altına sokacağım, benim deyse toprağın falan gibi bir şey mi doğuruyor? Bu ikisi arasındaki farka bakarak ilişki bir sahiplenme ilişkisi mi, bir benimsin ilişkisi mi, yoksa gerçekten bir birlikte yol yürüme niyeti mi? İnsan kendisine ödev çıkarttığı her durumdan daha büyük bir insan olarak çıkar. Ama karşıyı değiştirmek için kalkıştığı her hamleden zararlı oturur. Bunu yani 51 yaşını devirmiş bir insan olarak söyleyebilirim şu gün itibariyle. Bir başkasıyla uğraşıyorsan kaybedeceksin. Kendinle uğraşıyorsan her zaman kazançlı çıkacaksın. Aşk ilişkisi içinde bence buna arada bir durup böyle bakmak lazım. Ama o heyecan ve tantana içinde bu çoğu zaman sorgulanmayabiliyor. Bu videonun bu kısmını bence kessinler. Cep telefonlarına koysunlar. Arada bir açıp baksınlar taze aşıklar.
Yani sahip olmakla ait olma ihtiyacının hissiyatını karıştırıyoruz sanırım.
Karıştırıyoruz. Bir kere ait olma neye ait olma? Kimse bir öbür insana ait olamaz ki. Yani bir insan öbürünün her şeyi de olamaz. Bir hikayeye ait olabilirsiniz mesela. Bu güzel bir şey. Zaten daha evvel aşk konusunda da konuşmuştuk. Yıllanmış aşkların kopmamasının sebebi dürtüsel, benim olacaksın heyecanının biz büyük bir hikayenin parçasıyız da zihnen dönüşmesiyle mümkün oluyor. Sen bir yolculuğun parçası oluyorsun artık ve ne ben ne sen kalıyor. Daha büyük bir yol kalıyor ortada. İşte romantik olanı bu. Filmlerde ağladığımız bu. Yani biz bunu istiyoruz ama bunu becerebilmek de öyle kolay değil. Bisiklete ilk bindiğinde gidemiyorsun yani. Azıcık bunu bir öğrenme, yanılma safhası var. O da kısmetse olur yani çalışana.
Yani kendimize bir hikaye yaratarak uzun ve mutlu ilişkiler kurabilir miyiz hocam? Bunu demek istiyorsunuz.
Bütün serinin zaten bizim bu yaptığımız hikayenin konusu neydi? Anlam. Anlam bir hikaye zaten. En temel ihtiyacımız onu arıyoruz. İlişkinde bir anlamı olmalı. Yani bu anlam sen benimsin, ben seninim, kim kimin üstünde dominasyon kuracak hikayesi ya da işte burada kendimi rahat hissediyorum, çıkınca rahatsız oluyorum hikayesi değil. Yani birlikte biz neye aitiz? Bu yeni birlik neyi temsil ediyor? Bu hikayeyi birlikte yazabilenler ölümsüz hikayelerde imza atarlar yani. Ondan sonra da iyi ki yaşadık derler buradan giderken.
O zaman aklıma yeni bir konu geldi. Hayatın anlamı hikaye midir?
Tabii ki.
Bunu konuşalım.
Anlam zaten ilk bölümlerde biraz söyledik. Belki açmak lazım. Anlamsızlık bölümünde çok konuştuk bunu. Gerçekten öyledir. Anlam eşittir hikayedir zaten.
Okey, bunu not aldım. Ya ben genel olarak şunu görüyorum. Ne olursa olsun konu. Ait olma hissiyatının hep böyle bir gerçek bir insan bağlantısıyla ilgili olduğunu görüyorum. O yüzden aslında ait olmak sadece hani çok basit temel bir içgüdüyle gerçek bir insan bağlantısına sahip olmak diyebilir miyiz?
Öyle bir şimdi pas verdin ki ben burayı nereye toparlayayım? Aklıma kötü bir şey geldi. Yok kötü bir şey değil aslında. Önemli bir şey geldi. Doğru söylemen lazım. Bu aralar benim bu konularda sicilim bozuk olduğu için. En kolayı somut bir şeylere bağlanmaktır. Çünkü somut olanı elle tutarız, gözle görürüz, başkasına gösteririz. Anlatabiliriz, tarif edebiliriz. Fakat insanın aynı zamanda bir de bir soyut tarafı var. Ve esas ihtiyaçları olan, ihtiyaçların karşılanması zor olan kısmı soyut kısmı. Mesela Allah inancını düşün. Yani bu evrenin bir yaratıcısı olduğuna dair bir inanca sahip çok insan var yeryüzünde ama bunların hepsinin son tahlilde zihinlerinde bir tanrı temsili var. Ve bu temsil büyük çoğunlukla her zaman olmasa da en azından günlük hayattaki yaşayış mertebesinde sıklıkla yukarıda duran, kişisel olarak münferit bir varlık gibi algılanan ve zamana bağlı olarak seninle işte izleme ilişkisi içinde genellikle müdahale etmeyen bir izleme ilişkisi içerisinde olan ama senin dışında uzakta ve kontrolör olan bir varlık şeklinde somutlaştırılıyor. Daha evvel İslam mıdır bölümünde biraz konuştuğumuz gibi mesela benim İslam literatüründen, Kur'an'dan öğrendiğim şey bu tarz tasavvurları reddetmeden gerçek bağlantıya geçemeyeceğin konusuydu. Yani Allah diyebilmen için bütün bu tanrıcıkları hem fiziksel somut hem zihinsel somutlaştırılmış sanrı şeklindeki tanrıları bir reddetmen, aa yok öyle değil öyle değil falan demen lazım. Şimdi bu bir insan, bir lider üzerinden bir fikre bağlanmak, bir kadın ya da erkek üzerinden aşka bağlanmak, bir maaş ya da işte bir bu diploma bilmem ne nedeniyle bir meşgaleye bağlanmak, bunların hepsi temsili olandır. Mesela buna işte temsili aşk deniyor biliyorsun bizim literatürde mesela öyle şey. Bir insana aşık olunmaz aslında. Bir insana aşık olmanın nedeni senin daha büyük bir şey olma arzun vardır. Varlığını update etme, yükseltme ihtiyacın vardır. Onun için bahanelerden bir tanesi bir insandır, bir fikirdir, bir yoldur, bir meşgaledir, bir şeydir. Dolayısıyla bunlar başlangıç, giriş kapısı gibi düşünmek lazım. Sonra olgunlaştıkça, olgunlaşabiliyorsak eğer, konunun o olmadığını anlamamız lazım. Mesela bir gruba, bir ritüele, bir işe onlarca yılını yatırmış insanların hep aynı döngü içinde olgunlaşmadığını, tam tersine bıkkınlaştığını görürsün. Bu ne lan, bu kadar sene yaşadık, bunun için mi geldim ben dünyaya falan diye isyan ettikleri. Ya da işte mesela hasbelkader evlenmiş iki insanın, olur ya eskilerde çok var şimdi o kadar dayanmıyor insanlar da. Ulan 40 yıldır bunun çenesini çekiyorum falan filan diye bile şikayet ettiğini ama bir türlü kopamadığını falan bilirsin. Dolayısıyla mecazda takılı kalmak, örnekte, somutlaştırılmış bir karikatürde sıkışmak gibi bir şeydir. Bu insan için uzun vadede iyi bir şey değil. Giriş kapısından geçersin, evet oradan ihtiyacın vardır ama mevzu kapı değildir. İçeride ne olduğuyla ilgilenmen lazım. Biraz ben bu Allah inancının somutlaştırılması gibi bir kolaycılığa benzetiyorum bu işi. Ve orası çok konforlu olduğu için. Öldü ölelim, burada bu burada vuralım mesela. Ya bu ülkede mesela niye bir dizi karakteri önce cenaze namazı kılındı? Yani sanal bir karakter var. Fakat o kadar somut gözüküyor ki insanların karşısında. Bağlanıverdik bir zaman. Ve sonra işte onu kötü bir karakter vardı. Yolda çevirip tartaklayanlar falan oldu o dizide. Duydum yani, o Kurtlar Vadisi dizisindeydi galiba. İşte Çakır'a cenaze töreni yaptılar da birinde bayağı bir tartaklamışlar. Çakır'a kötülük yaptı falan diye. Böyle garip gözüküyor bu ama güncel hayatta yaşadığımız şey çok farklı değil. Yani birbirimizi yediğimiz çoğu konu sanal konular, mecazlara, somut sembollere, ölümlü kişilere atfettiğimiz büyük etiketler. Yani bu da insanın çocukluk çağıyla ilgili şeyler. Çocukken olur, Marvel kahramanlarını çok seversin. Süpermen'i gerçek sanırsın mesela. Ama büyüyünce hala 50 yaşında Süpermen gelecek diye havaya bakıyorsan kapatırlar hastaneye, değil mi? Çok işlevsel bir şey değil. Bazı artık misali başlangıçların daha insani bir anlama dönüşmesi lazım. Benim kendimde en çok uğraştığım alan burası. Yani özellikle de kendi büyük inançlarıma dair böyle ne zamanki somut ve anlatılabilir bir şey yakalıyorum, orada bir problem var. Öyle olmaması lazım. Ben daha büyük bir şeye meftun olarak buraya gelmiş olmalıyım. Yoldaki misallerin ana hedefi unutturmaması dileğiyle diyelim.
Aslında yani böyle bakınca dinler de bize bir hikaye veriyorlar. Büyük birer hikayeler.
Gayet veriyorlar. Somutlaştırılmış, anlaşılabilir ve hep beraber hareket edebilmemizi sağlayacak bir fikir. Mesela çok çeşitli dinler var. Bazı gayet militer dinler mesela. Bir toplu bir zümreyi önceliyor. Geri kalanına savaş ilan etmeyi ana misyon olarak, işte Yahudiler biraz böyledir. Onların da şimdi tabii bir sürü tevili falan termiği çıkarılıyor ama Kor Yahudilik'te bir seçilmiş ırka ait bir hikaye vardır mesela. Bu onların üstün olduğunu anlatır. Mesela onlarda cennet cehennem yoktur zaten, burada ne yaparsan odur. Ve diğer bütün dünya halkları, insanları onlara işte bir şekilde hizmet etmek için buradadır falan filan. Böyle enteresan bir şeriat onları yıllardır götürüyor. Bizdekinin tam ne olduğunu ben anlamadım. Çok fazla alt şeriat modelleri var, yani farklı hikayeler var ama yani yine hep benzer hikayeler. Ve maalesef çoğunlukla mesela ben bunu özellikle alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamberin vaaz ettiği dine sahip olduğunu söyleyen ya da ona mensup olduğunu söyleyen insanların dilinden duyunca biraz şaşırıyorum. Sadece bizimkiler yırtacak, bunlar gitti falan gibi. İşte ya kafanı keseriz ya bilmem ne. Şimdi böyle bir kafa hikayenin anlaşılabilir derecede basit, somut ve karikatürize edilmek zorunda olduğunu gösteriyor. İnsan bunu hep yapıyor. Ama arada bir hatırlatıcılar geliyor. Mesela işte diyor ki yanlış yapıyorsunuz, öyle değil aslında böyle. Onu düzeltmek zorunda kalıyorsun. İnsan nisyan ile malüldürün bir açılımı bu. Biz bu büyük tarafımızı hep unutup küçük şeylere büyüklük atfederek yükselebileceğimizi zannediyoruz. Ben önermiyorum. Ben çok denedim, öyle olmuyor. Her insana kutsiyet atfettiğinde başın belaya giriyor. Her fikre ulan kesin çözüm dediğinde yarın bir gün seni yarı yolda bırakıyor. O yüzden dünya o kadar basit bir yer değil. Diyorlar ya ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür diye. Hakikaten böyle fani şeylerde büyük hikayeler beklememek lazım. Onlar sadece giriş kapısı.
Peki, son olarak biz tamamen kendimize ait olabilir miyiz? Yani kendi siyasi görüşümüz, kendi futbol anlayışımız, ideolojimiz, hayat felsefemiz, başka hiçbir topluluğa, gruba ihtiyacımız olmadan kendi kendimize ait olabilir miyiz?
Herhangi bir şeye ait olduğunda o şeye ait olan insanların bulunduğu topluluğa ait olursun. Dolayısıyla bir kere bunu kabul etmek lazım. Bu herhangi bir şeye ait olmadan var olabilmek demek. Herhangi bir şeye ait olmayan insan hiçbir şeydir. İşte bu insan-ı kamilin son noktasındaki hiçle hemen hemen aynı şeydir. Eğer sen bütün dünyevi, nefsi, işte şehevi, bilmem ne ihtiyaçlardan ari bir şekilde aidiyetlerin hepsine makas ata ata özgürleşebilirsen artık sen kimsin diye sorduklarında hiç diyeceksin. Tasavvuf hikayelerinde çok var ya böyle. Adam demiş işte ben büyüyünce şu olacağım, bu olacağım, sonra ne olacağım, şu olacağım, sonra ne olacağım, bu olacağım, en son ne olacağım. Ya ne olacak, hiç olacağım işte. Adam demiş ben şimdi hiçim zaten. Dolayısıyla ben en üst makamdayım falan gibi. Öyle bir tarafı sembolize ediyor. Teorikte olunur mu? Olunur diyorlar. Ben henüz o makamı görmedim kendi açımdan. O makamda olduğunu zannettiğim birkaç kişi var ama yanlış anlıyor olabilirim belki. Ama böyle bir şeyin teorikte mümkün olduğunu söyleyeyim. Özgürleşmek ancak insanın becerebileceği, ancak insanın isteyebileceği bir şey. Bunun da şartları özgürlük bölümünde de konuştuğumuz gibi. Hani o dürtülerinin aleyhine seçim yapabilmek demiştik ya. Yani dürtün bir şey istediğinde onu yaptığında özgür olmuyorsun. Dürtünün kölesi oluyorsun. Burada da böyle bir ait olma, kabul edilme, beni sevsinler, pıt pıt yapsınlar ihtiyacı. Ama aynı zamanda beni hiç sevmesinler, benden nefret etsinler de öyle ceberut bir tanrı gibi olayım ihtiyacını da bir tarafa bırakıp işte varlığımla mutluyum, ben bundan razıyım, İnşallah bana veren de razıdır diyerek ponçik bir dede olarak ya da nene olarak bu dünyayı terk etmek güzel bir senaryo olsa gerek. Bilmiyorum becerebilir miyiz, bu devirde iyice zor. Her birimizin zaaflarının dibine kadar sömürüldüğü bir dijital yapay zeka dünyasında bu konuda herhalde ekstra gözü açık olmamız gerekecek. Çünkü lay laylon bireyselim diye gezen arkadaşlar ne yankı odalarına sıkıştırıyorlar. O Twitter'da orada burada biliyorsun herkes sadece herkesin aynı şeyi söylediğini düşündüğü bir ortamdalar. Halbuki böyle 1000 tane ortam var sosyal medyalarda. İşte o aidiyetler bugün oralarda sömürülüyor falan. O yüzden belki de hani bu kişisel tekamülün en önemli olduğu zamanlardan bir tanesindeyiz. İnşallah beceririz bakalım.
Psikolojide de mesela çoğu terapi sürecinde de şunu öğreniriz aslında. Başkalarında karşılayabildiğimiz ihtiyaçlarımızı kendi kendimize de karşılayabilmemiz gerekir. Yani o aslında önce birey olabilmemiz tabii de gerekiyor. Dolayısıyla ben şunu anlıyorum. Yalnızken güçlü olmayı öğrendiğimiz zaman ancak bir topluluğa fayda da sağlayabiliriz gibi bir şey görüyorum.
Bu da işin gelişimsel tarafı. Şimdi İnsan bebekken belli ihtiyaçlara sahiptir. Sonra büyüdükçe o ihtiyaçları değişir. Daha önce hiçbir ihtiyacını kendi karşılayamazken kendi karşılayabileceği ihtiyaçlarıyla yetinmesi ve karşılayabileceği ihtiyaç miktarı arttıkça da yetkinleşen bir varlığız biz. Aynı şey ruhsal, duygusal dünyamız için de geçerli. bazı açılardan bazı insanlar yaşamlarının bazı dönemlerinde böyle sınavlardan geçiyorlar. Yalnız kalıyorlar, kimse onları anlamıyor, zorlanıyorlar, akıntının tersine gitmek zorunda kalıyorlar. Böyle durumlara baktığında bu görece yalnızlaşma kötü bir şey gibi gözükse bile mesela bu insanları geliştiriyor. Ve işte bunlar başka bir benlik geliştiriyorlar, daha bağımsız, özgür, bireysel bir yapı geliştiriyorlar falan. Bunun hepimizin hayatında yaşadığı bir versiyonu var az ya da çok. Ergenlik dediğimiz dönemde o ana kucağından dünyaya çıkış için gereken bir zihniyet dönüşümü var. Onu aslında aileden bağımızı koparmakla başlatıyoruz. Hiç hoşumuza gitmiyor onların yaptıkları, böyle ters ters cevaplar vermeye falan başladığımız dönem. Ama o dönemde hemen fark edeceksin ki hepimiz bunu yaşadık. Benim mesela odam komple işte bu Metallica posterleriyle falan dolu. Böyle bir yerde bir metalciyi gitar çalarken görsem, işte böyle bir milliyetçi arkadaşın İstiklal Marşı duyunca yaşadığı şeyleri yaşıyorum falan. Böyle bir işte benim mekanım falan gibi. Bir yerden kopup başka bir yere bağlanma şeklinde tezahür eden bir arayış başlıyor. Ben nereye aidim mesela, bu kimliğini bulmakla ilgili. Sonra belki de bunu kadim literatürde anlatılan kemalat yolculuğuyla eşleştirecek olursak, bir insanın mesela böyle bağlılıklarda, böyle kendini rahat hissettiği ortamlarda aradığı kendisini, şansı yaver gider de nasibi olursa kendi kendisinde bulduğu bir yolculuktan bahsedilir. Yani insan en son döner, kendisini tanıdığında aslında o bağlandığı her şeyde kendisinden bir nüsha görür. Bulunduğu her yerde beğendiği ya da beğenmediği şeyin kendisiyle ilgili olduğunu fark eder. Kısmet olursa da işte o Hira mağarasındaki Hazreti Muhammed misali böyle bir itikafa çekilir, bir içine döner. Ondan sonra da oradan bir aydınlanmayla çıkar. Ben bu hikayelerden genellikle böyle bir şey anlıyorum insana dair. Zira hem nörobilimsel gelişime, hem psikolojik gelişime, hem evrimsel hikayeye bakarsan hep benzer bir şeyi anlatıyor. Bizim böyle bir ihtiyaç, bir yolculuk ihtiyacımız var. İnsan olduğu yerde taş gibi durabilen bir varlık değil. Dolayısıyla tamamen bir komünitenin parçası olmaktan tekil, bireysel ve özgürleşmiş, aslında benliğinden kurtulup hiç olmuş bir varlığa doğru gidişine dair birçok kültür bize bir hikaye anlatıyor. Galiba onun bir parçası. Ben yolun neresindeyim bilmiyorum ama hala kendime ait hissetmek istediğim çok yer olduğunu biliyorum. Öyle dünyada tek başına uzayda gezen bir parçacık gibi yaşayabilmenin çok bir zihinsel durumuna ikna olmuş değilim. Yani bunu nasıl yapabilirim bilmiyorum. Ama bunu yapan insanlar, böyle olan insanlar tanıyorum. Ve bunun sonucu muhtemelen, yani dışarıda gezerken dışarıdan görülebilir bir şey değil insanlarda. Bence en güzel işte bir ne ondanım ne bundanım, hem şundanım hem bundanım diyen Kenan Rıfai'nin söylediğine benziyor biraz. Yani her yerde rahat edebilen ama hiçbir yerden ayrılınca anksiyete geçirmeyen, bütün varlığın içerisinde rahat yaşayabilen bir varlığa dönüşebiliyor insan. Hemen gelen bir çağrışımı da ekleyeyim. İnsan kelimesi ünsiyetten de gelir Arapçada. Ünsiyet adapte olabilmek demektir. Biz çok farklı bağlanma çerçevelerine, çok farklı aidiyet ortamlarına bağlanabilme kapasitesinde olan, o bağlılıklarımızı geliştirebilme kapasitesinde olan, yani uyum sağlayabilen de bir varlığız. Belki de amaç bütün bu arayışlar ve bağlılıklar, ziyaretlerden sonra varlığın tamamına bağlantı kurabilecek o zengin işte zihin durumuna ulaşmaktır belki de. İşte ona da belki hiç diyorlardır, bilmiyorum, her şey benden falan, işte hepsi bir arada, hepsi bir, hepsi haktan, pentagrama gönderme yapalım. Öyle bir noktaya gelmekle ilgili bir hikaye herhalde. Ben bu yolculuğu seviyorum tadabildiğim kadarıyla. Bu yola girenler geri dönmüyorlar, onu biliyorum. Ama bu bağlanma ihtiyacı bir zayıflık değil. Biz genellikle belli gruplarda olan insanlar, hele ki bizim kınadığımız gruptalarsa, onlara koyun demeyi, aptal demeyi tercih ederiz. Böyle bir şeyimiz vardır. Kendi bağlanma ihtiyaçlarımızı hiç düşünmeden. Öyle bir şey değil. İnsanlığın iktizası, hepimizin içinde olan bir ihtiyaç. Zaten var olan gruplardan kopan da Hakk'a bağlanıyor. Öyle bir durum var. Yani esas bağlantı orada. Dolayısıyla bağsız, bağlantısız bir insana ben şimdiye kadar rastlamadım. Ne öykülerde ne gerçek yaşamda.
Peki öyleyse hayatımıza anlam katacak olan şey bir bütüne ait olmak mıdır?
Kesinlikle. Bütüne ait olmak hayata çok büyük anlam kadar ama birliğe ait olmak hayatı hayat yapar. İnşallah onu becerebiliriz. Tekrar Hazreti Pentagram'dan örnek vererek hepsi bir, hepsi haktan demek istiyorum.
Teşekkür ederiz hocam.
Ben çok teşekkür ederim.
Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olun arkadaşlar.
Zile de basın.